Ayrım 8.
İsa'dan önce 8. yüzyılda benimsedikleri ABC ile yazdıkları çok sayıda yazıt bugün elimizde. 25. şekil. Ama ne yazık ki bunlar okunabilseler de anlaşılamamaktadır. Bu nedenle Friglerin tarihinde geçen olaylardan söz eden belgeler ile bu olayların zamanını gösteren işaretleri yazıtların dışında iki ayrı alanda aramak gerekiyor. Yunanlı yazarlar Frigler hakkında kuşaktan kuşağa aktarılan bilgileri kaydederler. Bundan ötürü Frig tarihinin geç dönemleri üzerine söyleyecekleri daha çok şey vardır. Asur ve Urartu krallarının yıllıklarında da bambaşka bir bakış açısıyla Frig yayılımının doğu sınırındaki siyasal gelişmelerden söz edilmektedir. Yunanlılar da Frig yayılmasının Troya Savaşı'ndan önce olduğu konusunda düşünce birliği vardır. Hatta daha eskiden Troyalı Priamos'un Amazonlar diye bilinen halka karşı adını Frigyalı önderlerinden alan Migdonların kralı Migdon'la birlikte savaştığından söz eder. Kimi zaman Amazonların Hititler olduğunu söylemeye cesaret edenler olmuştur. Konuya Mezopotamyalılar açısından bakıldığında Yunanlıların verdiği adla anılmasalar bile Friglerden Asur kaynaklarında ilk kez söz edilmesi İsa'dan önce 1160'la tarihlenebilir. Asurlular Friglerden söz ettiklerinde Muşki kimi zaman da Muşki ve Tabal diyorlardı. Bunlardan ilki sonradan Roma eyaletleri olacak Likaonya ile Kapadokya'yı elinde tutuyor görünürken, öbürü Hitit krallarının kuzeydeki eski düşmanı Kaşka kabilelerinin bileşiği olmuş, belki de Hititlerin yerlerinden edilmesinde onlara destek olmuştu. Böylece Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasının üzerinden yarım yüzyıl geçmeden, Marmara'dan doğuda Asur boylarına değin İç Anadolu'nun tümünü kapsayan Frig Krallığı ya da belki birbiriyle yakınlığı olan yöneticilerinden oluşan anlaşmalı bir birlik kurulmuştu. Ama Troas'tan Likya'ya uzanan alanı sıkı sıkı elinde tutan eski Asua Birliği'nin tutucu yerli devletleri Frigleri Ege kıyılarından ayırıyordu. Güneyde de belki Mopsos ile onun Yunanlıların daha önceden yerleştikleri Kilikya, Kue ya da Kilakku krallığı Toroslardan Suriye yolunu kapatıyordu. Mopsos'un açtığı yolu başka Yunanlılar da izleyecek, İsa'dan önce 11. ve 10. yüzyıllarda bütün Ege kıyılarına denizden gelen yerleşmeciler yerleşecekti. Bu durumda Friglerin izlerini aramamız gereken yer uzun süre oturdukları Anadolu'nun iç kesimleridir. Bu yerlerin sayısı gerçekten çoktur. Doğuya doğru öyle görünüyor ki Frig yerleşmelerinin en yoğun olduğu yerler, beklendiği gibi eskiden beri oturulan Hititlerin ana yurdu denilen alandır. Burası Ankara'dan bugünkü Ankara başlayıp doğuda Halis, Kızılırmak yayınının tümünü içine alarak Kapadokya'nın ötesine gider. Bu yerlerin çoğu Alacahöyük, Alişar, Kültepe, Pazarlı gibi Tunç Çağı'nın belli başlı kentlerinin yıkıntıları ve Boğazköy'de eski Hitit başkentinin kalesi üzerinde kurulmuş, duvarlarla çevrili orta halli kasabalardır. Pazarlı'daki bir evin cephesini kaplayan boyalı kiremitlerin üzerinde, yürüyüş halindeki Frig askerlerinin de bulunduğu kabartmalı resimler vardır. Bu askerlerin daha önce Anadolu'da benzeri hiç görülmemiş yuvarlak kalkanları ve tüylü miğferleri vardır. Boğazköy'de Frig tabakasında Frig yontu sanatının tuhaf bir örneği de çıkmıştır. Yarıçıplak tanrıçanın kibele, iki yanında lir ve çift kaval çalan güldürücü kişiler bulunmaktadır. Bütün bu örenlerde ele geçen Friglere özgü birkaç renkten oluşan çetrefil desenli çanak çömlekler daha da çekicidir. Frig krallığının batı yarısının tarihi de arkeolojisi de öteki yarısından iyi bilinir. Başkent Gordion, daha sonra kral yolu olan Büyük Karayolu'nun Sakarya'yı, Sangarios, kestiği noktadadır. Kentin kalıntılarını örten kocaman höyükten Yunanlı yazarların tanıdığı Gordios, Midas gibi adlarla bağlantılı kimi, Frigyalı yönetici ailelerinin zengin mezarlarının bulunduğu çok sayıda tümülüs görünmektedir. Höyük'te Amerikalılarca yürütülen kazılar kentin İsa'dan önce 8. yüzyıldaki askeri gücünü ve görkemini ortaya çıkarmıştır. eski bir Hitit yerleşmesinin yıkıntıları üzerine kurulmuş olan kent, kalın ağaç gövdeleriyle desteklenmiş, güçlü taş duvarlarla çevrilmiştir. Taş kulelerin arasında oldukça içeride kalmış güzel bir kale kapısı ortaya çıkarılmıştır. Kapıdan sonra göz alıcı kamu yapıları gelmektedir. Bunların bir kısmı şekillerle süslü mozaiklerin çok erken örnekleriyle döşenmiştir. Amerikalıların açmış olduğu birkaç tümülüsün en büyüğünün yüksekliği 60 metreyi geçmektedir. Sözlü geleneğe göre bu Midas'ın mezarıdır. Mezar odasının yeri delme ile 1955 yılında saptanmış, zemin düzeyinde açılan yatay tünelle de odaya ulaşılmıştır. Bunun basit bir mühendislik işi olduğu düşünülmüştü belki ama işin son aşamalarında beklenmeyen güçlükler ortaya çıkmıştı. Tünelin boyu 90 metreyi aşmıştı ki yaklaşık 1 metre genişliğinde dikey bir duvarla karşılaşıldı. Şimdi hayatta olmayan kazı başkanı Dr. Rodney Young, bu duvarı yardığında portakal büyüklüğündeki molozlar bu oyuktan akmaya başladı. Çıkanlar temizlendikçe yenileri geliyordu. Doktor Young o zaman bunların mezar odasının üzerine yığılmış olan koruyucu molozlardan oluşan tepe olduğunu anladı. Başka seçeneği olmadığı için gelen molozları tam bir hafta boyunca dışarıya taşıtmak zorunda kaldı. Vagonlarla dışarı atılan molozlar 150 metre küpü aşmıştı. Akıntı yavaşlamaya başlayınca taş duvardan yaklaşık 2 metre içeride bu kez koca kütüklerden oluşan başka bir dikey engel olduğunu gördü Doktor Young. Bu engelin de arkasında 1 metre kalınlığında gene bir moloz duvarı, onun da arkasında mezar odasının duvarı vardı. Odanın duvarları çok özenli biçimde, kesiti 0,2 metre kareyi bulan çok büyük ardıç gövdelerinden yapılmıştı. Bu sırada her iki yandaki moloz duvara destek verdikten sonra yukarı tırmanıp mezar odasının çatısını inceleyebildi. İşte burada karşılaştığı görünüm gerçekten olağanüstüydü. Mezar odasının üzerine yığılmış olan molozlar da üzeri toprakla örtülmeden önce 25 santimlik bir kil tabakasıyla sızıntıyı engelleyecek biçimde örtülmüştü. Şimdi kilidin altındaki moloz boşaltılınca ortada kilden, katedral kubbesi biçiminde koskoca bir kubbe kalıvermişti. Artık tepenin muazzam ağırlığını bu kil tabakası taşıyordu. Young tepe çökecek diye pek kaygılanmayıp mezar odasının ahşap duvarında bir delik açmaya girişti. Bu kitabın yazarı bir hafta sonra kazıyı görmeye gittiğinde havada hala ardıç talaşının keskin kokusu vardı. Young'un açmış olduğu delikten odaya girişiyle çok heyecanlı bir sahne yaşanmış olsa gerek. Tam önünde durduğu yerin altında üzerinde kralın iskeleti bulunan büyük kerevet çökmüş, iskelet çürümüş 21 kat keten ve yünlü örtünün altında yarı yarıya gömülmüş duruyordu. Ama daha ilk adımda onun dikkatini çeken, 2600 yıl sonra ilk kez içeri dolan havanın etkisiyle çözünmeye başlayan ahşap eşyanın odanın sessizliğinde açıkça duyulan hafif çıtırtılarıydı. Mezar odasının ahşap eşyası için kaygı duymakta bir ölçüde haklıydı Doktor Young. Bu durumda hemen kimyasal işlemlere geçilebilirdi. Ama bu kadar çok eşya hangi müzenin başına kalsa büyük bir sorun olurdu. Mezar odasından çıkanlar arasında en az 9 tane 3 ayaklı tahta masa, 2 kakmalı kafes, 3 de süslemeli iskemle vardı. Bu eşyanın kakmalarının niteliği ve karmaşıklığı göz alıcıydı. Sayısı 169'u bulan tunç kaplar da çok ilginçti. Sağda duvar boyunca büyük bakır kazanlar demir sac ayakları üzerine dikilmişti. Bunların önünde kakmalı büyük mobilyaların çökmesiyle yerlere saçılan kaplar vardı. Her şey bir yana kaplar küflenmiş tuncun saçtığı tavus kuşu mavisi renkleriyle olağanüstü etkileyiciydi. Bu kaplar şimdi Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde özenle raflara dizilmiş, kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra eski donuk bakır renkleri geri verilmiştir. Güzel işçiliklerine karşın kapların özgün etkileyici görünüşü kaybolmuştur. Kapların belki de en çarpıcı olanları ağızları insan figürleriyle süslenmiş olan 3 tunç kazandır. Dış ülkelerden alındığı belli olan bu kazanlar Urartu maden işçiliğinin en yüksek düzeydeki örnekleridir. Bunların dışında çok değişik biçimlerde küçük tunç kaplar da bulunmuştur. Kova biçiminde olan bir tanesi kükreyen aslanbaşı gibi yapılmıştır. Asur kralı 2. Sargon'un sarayından götürülmüş yüksek kabartmada, şimdi Louvre Müzesi'nde, bir kişinin sol elinde bu tören kabının tam bir benzeri vardır. İsa'dan önce 8. yüzyılın son 10 yılında yapılan bu kabartmanın tarihi, Jung'un tam da Midas'ın mezarına vermiş olduğu tarihe karşılık geliyor. Bu Frig mezarının tamamen özgün bir yanı, burada bir nebze olsun altın ya da gümüş çıkmamış olması, dahası erken dönem erkek mezarlarında hep görülen silahlardan bulunmamasıdır. Buna belki de hiçbir zaman doyurucu bir açıklama getirilemeyecektir. Kerevetteki ölünün yaşı 60'tan çok, boyu da 1,5 metreden biraz uzun olarak belirlenmiştir. Ayağında süslü çizme ya da potinler, üzerinde birbirine 6 yerden tunç fibula ile tutturulmuş 2 giysi vardı. Ayrıca yatağın başucuna yakın yerdeki büyük keten torbada bulunan 165 fibula, torba parçalanınca yere saçılmıştı. Ancak değerli madenlerden yapılmış takılara rastlanmamıştı. Midas adının efsanevi altın çağrışımını düşünenler, değerli eşyanın ikinci bir odada, kazılan yerin altında gömülü olduğunu ileri sürmüşlerdi. Ancak Jung'un bu iddiadan kuşku duyması için kendine göre gerekçeleri vardı. İlgi çekici bir başka nokta da yazıtlardır. Midas'ın mezarında bulunan yazıtların büyük bölümü tunç kapların üzerindeydi. Üç tanesinde temizlendikten sonra ağzın tam kenarında küçük bal mumu levhalar üzerine anlaşılmaz Frig alfabesiyle yazılmış kısa yazılar görüldü. Taş ya da kil tabletlere almışık olarak bal mumu kaplanmış tahta ya da fil dişi levhalara yazı yazmak o sırada Asur'da yaygındı. Anadolu'da da çok erken dönemlerde bu uygulama benimsenmiş olmalı. Başkent Gordion'un dışında Frig anıtlarının yoğun olarak bulunduğu yer Eskişehir'in güneydoğusundaki kayalık, dağlık, ırak bölgelerdir. Bunlar kayalardan yontulmuş, orasında burasında aslanlar ya da kolayca tanınamayan figürler olan heykellerdir. Geçen yüzyılda bunları keşfedenler kral mezarlarıyla ilişkili olduklarını ileri sürmüşlerse de yakınlarda yeni yorumlar getirilmiştir. Bu bölgede aralarında Sakarya'nın da Sangarios bulunduğu birkaç önemli ırmağın kaynakları vardır. Hemen hemen her seferinde bu yontuların bir tatlı su kaynağının yakınında bulunduğu göze çarpmaktadır. R.D.Barnett buna dayanarak bu yontuların suya tapınmayla ilgili kutsal yerler olduğunu ileri sürmüştür. Ancak bu anıtların en etkileyicisi yazılı kayadaki Midas'ın mezarıdır. Burası Hititlerin aynı adla anılan Boğazköy yakınındaki kutsal alanıyla karıştırılmamalı. Burada kayalık bir yayla, zaman zaman Midas kenti diye de anılır, biraz daha sonraki dönemden kalan yıkıntılarla kaplıdır. Yakınlarda dik bir kaya, üçgen çatılı bir yapının cephesine benzetilerek yontulmuş kabartma biçiminde geometrik süslemelerle bezenmiştir. Bu süslemelerde pazarlıda bulunmuş olan pişmiş topraktan duvar kaplamaları örnek alınmış olmalı. Üçgen çatının tepesini de çok Yunanvari bir akroter taçlandırmaktadır. Bu yapı mezar değil de daha çok tapınak olarak düşünülürse, Barnett'ın önerdiği gibi kaya yontuları genellikle Anadolu'nun çok eskiden beri tapılan doğa tanrıçasının, Frig dilindeki adının Yunanca'daki karşılığı olan Kibele kültürüyle bağıntılı olabilir. Frigler ona Agdististe, kaya kadın derlerdi. Barnett, Friglerle ilgili başka bilgileri de bir araya getirmiştir. Frig dilindeki yazılarla ilgili olarak şunları söylüyor. Frig ABC'sinin en az İyon ve diğer Yunan ABC'leri gibi Fenike ABC'sinden alındığını herkes bilir. Ancak Frig harflerinin bilinen en eski Yunan örneklerine çok benzediği bilinse de bu gerçek pek ilgi görmemiştir. Bustropedon, öküzün tarlayı sürdüğü gibi denen, ilk dönem Yunan yazıtlarında kullanıldığını gördüğümüz satırları her iki doğrultuda da yazma yönteminin Hitit hiyerogliflerinden Frigler aracılığıyla alındığı bellidir. Barnett buradan şu sonuca varıyor. Frig ABC'si Yunan ABC'sinin babası olabilir. Gordion da İsa'dan önce 8. yüzyıl ortalarında bu buluşun gerçekleştiği yerdir. Barnett küçük çaplı başka başarıların da Frick'lere ait olduğunu anımsatır. Yukarıda sözünü ettiğimiz üzerinde resimler olan kiremitler, friz denen kabartma heykellerin Frick mimarlarınca bulunduğu savını desteklemektedir. Latincesi Frigium. Barnett Latince'de oya işleyene Frigio dendiğine dikkati çeker. Yunanlıların Frick halılarını iyi bildiğini, bunlara tapetes, Fransızca tapis dediklerini söyler. Yunanlılar zilin, flütün ve başka müzik aletlerinin bulunmasına da Frigyalı müzisyenlere borçlu olduğumuzu söyler. Son olarak gülü Midas'ın bulduğu söylenir. At yetiştiren soylular diye betimlenen Anadolu'nun bu kuzeyli yöneticileri, belki de sonunda yerli halkın kültürüne esaslı bir katkıda bulunmuştur. Ancak bu kez Kafkaslardan gelen yeni bir göç dalgasıyla yönetimlerinin sona ermesi çok sürmemiştir. İncil'de Gomer diye geçen, tarihte Kimmerler diye bilinen, Güney Rusya'dan gelen barbar bir ulus, İsa'dan önce 7. yüzyılda platoyu doğudan batıya hızla geçti. Gordion yakılıp yıkıldı. Midas da söylendiğine göre canına kıydı. 7. Karkamış ve Zincirli. Frick Krallığı'nın İsa'dan önce 8. yüzyılda Kapadokya'nın batı sınırlarıyla Toros Dağları'nın iç Anadolu'daki eteklerine dayanan, tamı tamamına Anadolu platosu denebilecek bölgenin tümünü kapladığını görmüştük. Yunanlı yazarların tarihsel tanıklığına dayanarak varılan bu sonuç, arkeolojik kazılardan elde edilen kanıtlarla onaylanmıştır. Bundan sonraki soru, krallığın doğuya doğru daha da yayılmasını neyin engellediğidir? Asur krallarının tarih kayıtlarının bu konuyu bir parça aydınlatması beklenirdi. İşte burada bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Çünkü gördüğümüz gibi Asurlular o tarihte Orta Anadolu'da yaşayanlara Frick demiyor, Muşki ya da kimi zaman Muşki ve Tabal diyorlardı. En gözde açıklama Frick Krallığı'nın gerçekte birkaç öğenin birleşmesiyle oluşan bir konfederasyon ya da koalisyon olduğudur. Batıda Frick özü daha ağır basan öğe, başkent Gordion dolaylarında platoya yayılıyor. Muşki ile Tabal'ı içeren doğulu öğe Mazaka'da, sonraları Kasera, Mazaka, günümüzde Kayseri yoğunlaşıyordu. Böyle olunca daha kapsamlı bir sorun kendini göstermektedir. Bu durumda Frick, Muşki, Tabalı, Kuzey Suriye ile Mezopotamya sınırlarından ayıran dağlık ülkede yaşayanlar kimlerdir? Bunun yanıtını yalnız Asur ve Urartu kayıtlarında değil, arkeolojik kazıların sonuçlarında da aramalıyız. Asurluların Muşki ile ilgili en eski kayıtlarına göre, bu ulusun doğuya doğru Toroslara ve Fırat'a yaslanması daha o zamanlar bir tehdit oluşturuyordu. İsa'dan önce 1100'lerde 1. Tiglat-Pileser ortaklık kurmuş, 5 Muşkili kralı yenip 6000 esirle dönmüştü. 9. yüzyılda Muşki 2. Aşurbanipal'a gene yenilmiş, 3. Şalman Eser'de kendini 24 krallıktan oluşan Tabal'la yapılan mücadelenin içinde bulmuştur. Ama 100 yıl sonra bir kez daha 3. Tiglat-Pileser 5 Taballı kralla karşı karşıya geldiğini yazar. Kralların adının yazılışı bunların hiç de Frick olmadığı, Luvi dili konuşan, belki de Hitit İmparatorluğu'nun çöküşünden kurtulmuş, yarı yerli boydan olduklarını gösteriyor. Şimdi 8. yüzyılda da ilk kez hem Asurlular hem de Urartular, Fırat'la Kilikya arasında bir dizi kent devletinde oturan, Luvi dilinde konuşup, hieroglif yazısı kullanan Hatti halkından söz etmektedir. Çağımızın tarih terimleriyle bunlar Suriye Hititleri ya da Yeni Hititlerdir. Geç Asur yazmanlarının onları Tabal'ın bir parçası sayıp saymamalarının pek önemi yok. Bildiğimiz bir şey var, o da bu kavmin Urartu'nun batılı komşusu olduğu. 10. bölümde de göreceğimiz gibi Urartu krallarının onları ya fetih yoluyla ya da Asurlulara karşı ittifaka zorlayarak kendi etki alanlarını genişlettikleridir. Bu yeni Hitit ve Tabal kentleri üzerine söylenecek çok şey vardır. Çünkü birçoğu kazılarla ortaya çıkarılmış, kazı sonuçlarından da epey bilgi edinilmiştir. Bu devletlerin sanatı ve mimarlığı, her zamanki taşra Hitit kültürünün yıkılıştan sonraki canlanışına tanıklık etmekte, yazıtları ise Hitit ulusunun imparatorluk sonrası diasporasının tarihine ışık tutmaktadır. Bunların bir kısmı eskiden de imparatorluğun taşra başkentleriydi. Kuşkusuz İsa'dan önce 2. binin son 10 yıllarında Friklerce ana yurtları olan Plato'dan sürülen özbeöz Hitit akınlarıyla bu kentler daha da büyümüş, daha da canlanmışlardır. Gene de yeni gelenlerin önceki nüfusu yerinden attığı sonucuna varmak yanlış olur. Daha çok bunlar yürürlükteki siyasal dokunun içinde eritilmeye ses çıkarmamışlar gibi görünüyor. Özellikle Toroslardaki ve Kuzey Suriye eteklerindeki melez kentlerin nüfusu birkaç değişik öğeden oluşmuştu. Örneğin kimileri Aramiydi. Aslında Suriye çöllerinden gelen bu göçebe halk, şimdi kentlerini bin yıldır oralarda olan Hurrilerle paylaşıyordu. Ayrıca Kuzeydoğu'nun ötelerinde Tabal kentleri vardı. Bunlar hala Frig krallığıyla sıkı olmayan bağlarını sürdürüyorlardı. Bu toplumların kimisinde yeni gelenler dengeyi Hititlerin tekeli lehine bozuyordu, öbürlerinde ise güçlü bir Arami öğesi zaman zaman üstünlük kazanıyordu. Ama bütün bu kentlerin içinde Karkamış belki de hiç ödün vermeden Hitit niteliğini korudu ve Hattin'in siyasal merkezi olma ününü bu muhafazakar tutumuyla hak etti. Yazar Hititlerin ülkesi için Hatti sözcüğünü kullanıyor. Çevirenin notu. Mezopotamya'dan batıya açılan yola egemen olan ve Fırat'ın başlıca geçiş yerlerinden biri üzerinde kurulmuş olan Karkamış'ı imparatorluk zamanlarında Hitit kralının genel valisi yönetirdi. Bununla birlikte İngiliz arkeologlar burayı kazdıklarında höyük yüzeyinin altından çıkan yapıların ve yontuların tarihi İsa'dan önce 10. yüzyıldan önceye gitmeyen bir dönemde hüküm sürmüş olan bağımsız bir krallar hanedanına atfedilmişti. Bu nedenle yeni Hitit döneminde Karkamış hala oldukça önemli bir kentti ve metinlerin de doğruladığı gibi Asurluların Suriye seferlerinde ilk hedef burası olurdu. Bunun için kent surlarla çevrilmiş, iki yandan da nehirle iyi korunmuştur. Kent nehrin üstünden yeni demir yolunu tam olarak görmektedir. Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki yıllarda yardımcısı T.E. Lawrence ile burada çalışan Sir Leonard Woolley'in yayınlarında kentin o zamanki özellikleri ilginç biçimde ortaya konmuştur. Yüksek kalenin doruğundan geriye pek az şey kalmıştı. Ama onun altında anıtsal merdivenlerle çıkılan yerde üstü açık geniş bir iç avlu vardı. Bu avluyu duvarlarında tanrıların, saraylı kişiliklerin, rahiplerin ve savaşçıların betimlediği yüksek kabartmaların üst üste sıralandığı kamu yapıları çevreliyordu. Her kabartmanın yanında krallar ve ardıllarınca hiyerogliflerle yazdırılan açıklayıcı bilgiler vardır. Bu Louvre resim yazı imlerinin ancak şimdilerde tamamlanmakta olan çözümü başlayalı beri, metinlerin ne denli değerli bir tarihsel bilgi kaynağı olduğu anlaşıldı. Şimdi Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin görkemli eserleri olarak sergilenen bu kabartmalara, ilk dönem Hitit yontuculuğunda çok az rastlanan üç boyutlu yontular da eklenmiştir.